Rengi mi? Şekli mi? Açık mı? Koyu mu? Belli mi?
Konuşalım rengarenk, rengarenk.
Renkler ve zevkler tartışılmaz derler ama Homart'la Rengarenk podcast serisinde biz renkleri tartışacağız. Ben Homart yazarlarından Pınar Karadeniz. Bu bölümdeki konuğum ressam Ali Balkan. Merhaba Ali.
Merhaba.
Ressam renk cambazı değildir de nedir?
Ressam renk cambazı değildir. Ressam bir sihirbazdır. Yani sihirbazlığını şöyle yapar. Bence renklerle başladığımız anda o tablosunda kullandığı renklerle seni alır bir yerden bambaşka bir yere götürür. Bugünlerde manipülasyon kelimesini çok kullanıyoruz. Manipülasyonun iyi niyetle yapılmış haline diyebiliriz bunu. Onu söyleyeyim sana.
Kötü niyetli manipülasyonlara girmeyelim öyleyse. Burada sıkıntı yaşayabiliriz belki. Peki sihirbazlık derken aslında yani sihir dediğin şey belki de renklerden mi geliyor?
Ya şöyle düşünelim. Yani şimdi sen bir ruh halindesin. İçinde bulunduğumuz oda büyük ölçüde gri mesela.
Evet.
Yani, olabildiğince nötrde kalmaya çalışıyor. Mesela gri ne görürüz biz? Gri kelimesi, yani gri konusuna geçtiğimizde gri ile çok büyük bir şey değişiklik yapamazsın. Sihirbazlığını orada oynatamazsın. Gri mesela şöyle düşünelim. Etrafımıza bakalım. Gri benim aklıma ne geliyor mesela? Daha çok resmi binalar gridir. Bir tarafsızlık göstergesidir. Bir nötr olma durumudur. Başka bir grilik daha benim dikkatimi çeker. Mesela savaş gemileri, uçaklar. Niye? Bir nevi kamuflaj niyeti. Ve de şehir hayatına baktığımızda şey görüyoruz. İnsanlar oldukça grileşiyorlar. Niye? Güvenlik ve kamuflaj için. Yani bunu çok görürüz. Ama sihirbazlık yapacağım madem. O zaman kırmızı, turuncu, değil mi? Sarı. Yani mesela çünkü gri şehirdeyim. Ve etrafımdaki insanlara bir sihirbazlık yapmak istiyorum. Onları yavaş yavaş biraz hareketlendirmek, dinamizm katmak istiyorum. Onlara geçerim.
Şimdi bir dakika. Burada gri var dedik ama kırmızımız da var, yeşilimiz de var. Evet, şimdi bravo. Bir kere onlara girelim.
Hakim renkten giriş yaptım.
Tabii elbette. Kendi ortamımızdaki renklerden biraz tabii. Bir bahsedelim ki hani biz de bir kendi durumumuzu anlayalım. Ne oluyor ne bitiyor
evet,
bilelim.
Abi, evet,
evet tamam. Niye kırmızı?
Ya kırmızı bir kere bir dikkatli ol demek. Ya, dikkatli ol bir şey olacak demek. Yani kırmızı dedik ya dinamizin rengi. O enteresan gelen bir şey bana. Lambada hani kırmızı yandığında durmak mesela. Yeşil esasında anladın mı? Hani hareketlen olabilir belki ama kırmızıda hareketlenmek enteresan gelir.
Ha, aslında tam tersi de olabilir. Olması
mesela burada doğrusu burada olmuş. Yayındayken kırmızı, yayında değilken yeşil.
Evet, yeşilde bir rahatlık.
Evet,
evet.
Kırmızıda
bir
alarm. Kırmızıda bir kendine gel. Öyle o kadar da rahat olma.
Kendine gel. Ya işte aslında renkler yani böyle durdukları yerden konuşuyorlar gibi geliyor bana.
Tabii. Sonuçta renkler şöyle düşün. Primatlar için örnek vereyim sana. Bir primatlar için bakıldığında renk körlüğü mesela dişilerde daha az, erkeklerde daha çok, maymunlarda falan filan.
Çok enteresan bir konuya değindik galiba. Bir dakika, buna girelim.
Evet. Niye? Bence bu lazım, çok önemli. Çünkü bir sonraki jenerasyon için meyve bulabilmen lazım. Tamam mı? Meyvelerde ne işte, o kırmızıyı falan göreceksin, sarıyı göreceksin. Yani özellikle tropikal bölgede bunları bulacaksın ve götüreceksin, yedireceksin, değil mi?
Ve açlığını gidereceksin. Evet, evet. Bu, temel ihtiyacını gidereceksin.
İkincisi evet. Burada şöyle deniliyor. Diyorlar ki şekillerle görebiliyorlar bunlar. Hani şekil var. Yani o şekilden algılayabiliyor. Ama bazen de yaprakları yani eğer kırmızıyı göremiyorsan sadece yeşil görüyorsan ama kırmızı yaprak daha protein içeriyorsa mesela. O zaman bu senin için çok önemli bir avantaja dönüşüyor. Yani çünkü bir sonraki nesle doğru götürmen lazım için.
Şimdi renkler bu noktada aslında insanların hayatta kalma araçlarından en önemli.
Ya evet yani çok önemli.
Belki denebilir veya evet, çok yani. Önemli.
Ya da o biri. Maymunun tekrar hayatına girersek tehlikeyi simgeleyen bazı renklerden mesela bir yılan olabilir değil mi orada? Ondan bir haber yani bir farkında olması lazım tehlike. Ama tabii burada kültürel noktaya da gideceğiz. Yani ya da o bölgenin kendine özgü özellikleri. Yani o bölgedeki diyelim yine yılandan örnek verelim. Efendim oradaki kırmızı yılan şeydir, öbürküsü yeşildir, ona göre anladın mı? O annesinden öğrenir zaten. Yani renklerin kültürel etkisini asla yadsımayalım. Bu çok önemlidir. Mesela işte beyaz bizim için nedir? Yani daha çok şimdiki yaz dizilerinin sonundaki düğün sahnesindeki düğün, düğün komple beyazdır. Oysa Japonya'ya gitsek ne diyecektik? Bu matemin rengi kim öldü diyecektik. Yani böyle bir hani kültürler, gelişen renkler de olabiliyor. Bunu biz yapıyoruz. Ve ona göre biz hani bir takım kabuller geliştiriyoruz. Gidiyoruz ama oysa ki hani renklerin bir hani dediğim gibi bayağı net anlamları var. Evrensel anlamları var herkes için bence. Mavi, huzur, yani gökyüzü, deniz.
Peki şimdi resime gelelim. Sen tamam. Ressamsın, evet. Haliyle biraz resmi konuşalım.
Tamam.
Primatlardan önce bir resim konuşalım. Şimdi senin resimlerini hayata geçirirken kaçındığın, uzak durduğun veya ne bileyim kullanmamayı tercih ettiğin renkler var mı?
Kullanmamayı tercih etmek değil. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Benim bir rezerv rengim var. Yani rezervde durur, kullanmam. Çok gerekirse kullanırım. Yani çok sevdiğim için.
Çok sevdiğin için
evet,
rezervde.
Prusya mavisi. O kadar hani kendi evindesin ki o resimde. Orada. Çok rahatsın ya. Oo, ne bileyim orada sanki şey yok. Söyle adını bir. Hani bir meydan okuma bir şey yok. Kendini geliştirme yok. Orada.
Bu üzerimdeki Prusya mavisi yok.
Ondan,
olmuyor,
ona
mi?
Biraz daha siyah kat. Oldu sana Prusya mavisi.
Ha, yani. Tamam.
Daha siyah. Yani kendi evindesin. Yani orada ben rahatım. Onun için rezerv renktir. Onu da pek kullanmam.
Kullanmıyorsun.
Çok kolaycılığa kaçmış gibi hissediyorum orada. Ya da rezerv belki öyle düşünüyorum.
Ama bu senin için böyle tabii. Ha, tabii. Başka birisi için.
O acayip kişisel bir konu.
Çok
acayip
kişisel
subjektif bir
şey
konu
bu.
Yani.
Hı.
Ya bir rengi seviyorsun diye tamamen içinde gezeceğin diye bir şey yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Hatta bir rengin içinde komple gezmek diye bir şey de yok. Ona ne diyoruz? Monokromatik diyoruz. Yani tek rengin valörlerinde gezdiğin. O da benim pek sevdiğim bir şey değil.
Sen zaten resimlerinde... İnanılmaz renklisin.
Hı hı.
Ama işte simsiyah giyip gelmişsin bugün.
O zaman siyah rengin anlamlarına şöyle bir geçelim.
Elbette.
Şimdi siyah enteresan bir renk. Çin'de tarafsız renk anlamına geliyor. Tayland'da kötü şans anlamına geliyor. Aborjinlerde işte halkın rengi olarak geçiyor. Avrupa ülkelerinde yani batı kültürüne daha çok hani yaz, cenaze rengi. Demiştik biraz evvel beyaz da hani tam. Doğu kültüründe hani Çin'de Japonya'da durum böyle demiştik. Siyahın başka bir anlamı daha var. Gücü yansıtır. Darth Vader mesela siyahtır değil mi? Bütün Star Wars serisinin en temel karakteri. siyah esasında çok komik bir şey anlatalım. Pembe ile başlayayım. Yani pembe yani kırmızı beyaz.
Bir dakika siyahtan pembeye
evet,
nasıl
evet,
geçtik?
Evet bir anda atlıyorum çünkü eskiden ya bu siyah dediğimiz renk
evet.
Bu hale gelmesi kültürel anlamda diyelim ki 18. yüzyıllarda falan olan bir şey. Eskiden işte biliyoruz ki hani mor zor üretilen bir renk. İşte pembe de öyle pek olan bir renk değil. Onun için üst sınıfların kendini ayırmak için kullandığı kıyafetlerdeki bir renk. Böyle bir herhangi bir cinsiyetle ilişkilendirme yok. Ondan sonra cinsiyetle bir miktar ilişkilendirme, yani kadınların pembeyi daha çok kullandığı düşünülüyor. Bazı şey kaynaklarda erkeklerin pembe ayakkabı giydiği resimler falan var. Ama ilerleyen zamanda siyah seçimi başlıyor.
Erkekler
tarafından. Ama şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şu anda nedir? İşte mavi erkek çocuklarının rengi, pembe kız çocuklarının rengi gibi bir durum var değil mi?
Öyle bir durum var, evet.
Peki bu nasıl oldu onu anlatayım. Şöyle oldu. Yıllar geçiyor, siyahı biz aldık, güzel. Yani gücün şeyin temsili dedik. Derken yıllar geçmeye devam ediyor ve Perçinci Rosie, bu We Can Do It diyen, işte 1940'lardayız, İkinci Dünya Savaşı, erkekler.
Şu.
Ve bu.
Bu. Evet tabii, evet.
Ondan sonra We Can Do It hikayesi.
We Can Do It.
Ondan sonra bir kampanya tabii ki. Başta o propaganda kokan işler. Ondan sonra Rosie diyor ki ben diyor işte mavi önlük giymeyeceğim yani sanayi bir fabrikada ve ben pembe önlük giyeceğim. Evet işte pembe yavaş yavaş kadın rengi olmaya burada başlıyor. Ama gerçekten hani pembe ne zaman oluyor konusunda tüketim yani toplumu bunu keşfettiği anda bir şeyi yani sonuna kadar kullanması gerekir yani diye düşünüyorum ben. Hep böyle de yapar. Ondan sonra bir Barbie'ler geliyor. Pembe işte hatırlarım çocukluğuma dön. Böyle kızların pembe şeyleri olurdu. Böyle parlak parlak böyle kalemlik mi diyelim. Kalem kutuları bilmem evet, ne her şey evet. Pembe falan filan. Bunu da şöyle anlatıyorlar. Eskiden daha eskiden çocuklar beyaz kıyafet giyiyor ya da nötr renkler. Diyelim ki bir kız bir oğlan çocuğu var. İkisi de aynı kıyafeti giyebiliyor.
Eskiden giyebiliyor. Evet,
ama şimdi iki tane tamam o zaman bir mavi alacağım bir pembe alacağım.
Şu anda caiz değil. Evet,
bir mavi biliyoruz. Pembe alacağım. Bir de işte tabii olaylar iyice büyüyor. Düşün işte baby shower'lar işte mavi pembe falan filan bayağı bir şey hikayesi oluyor. Yani gücün rengi o vardır. Mesela güç dediğimiz zaman lacivert. Yani ben kurumsalım. Çok ciddi kurumsalım. Anlamını taşıyabilir. Çok koyu yeşiller de o anlama gelebilir.
Genelde koyu tonlar gücü çok temsil koyu, ediyor evet, yani. Benim anladığım o.
Olabilir yani. Evet. Oralarda öyle bir şeyi vardır.
Peki o zaman pembe aslında eskiden nötr bir renkken şimdi son derece dişi bir renk hale gelmiş durumda.
Bir de mavi var karşısında. Esasında belki de hani sanayi tipi toplumda öyle bir şey istediler zamanla. Hani kadınların çalıştığı önlükler pembe olacak. Anladın mı? Belki böyle düşünüyorlardı 40'lardaki dünyada. Ondan sonra erkeklerin çalıştığı sanayi tipi toplumda mavi olacak. Buna göre bir ayrımla bir şey yapalım. Ondan sonra da buraya geldik.
Muhtemelen. Evet, şimdi sohbet başında dedin ki gri çok işte kamuflaj vesaire gibi duygular içeriyor. Evet. Veya amaçlar içeriyor daha doğrusu. Şimdi griden bahsettik. 2020'de Uluslararası Renk Kuruluşu Pantone ilk defa tek renk yerine iki renk seçti. Yılın rengi olarak. Yılın renkleri oldu daha doğrusu. Gri ve sarı. Griyi tabii pandeminin rengi olarak tanımladığını düşünüyorum. Sarıyı da bu pandeminin yarattığı olumsuzluğu dengeleyen bir renk olarak sunduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla gri ile sarı arasında bir bağ var sanki. Ne dersin bu konuda?
Şimdi şöyle söyleyeyim. 2020'nin koşullarına baktığımızda hani komple bir sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönem. Bunun bize de ne ilgisi var esasında? Şöyle bir ilgisi var. Yani insanların hareket etme ihtiyacı vardır. Güneşe ihtiyacı vardır. Yani sarı ve mavi diyoruz ya. Güneş ile ilişkini kesmeye başlıyorsun büyük ölçüde. Arayacağım girdiği anda zaten güneşin pek bir anlamı yok. Ve onun için sarı ihtiyaç duyulan bir renge dönüşüyor. Sarı ile ilgili benim şöyle bir izlenimim vardır. Ben küçükken mesela yani evde o zamanki reprodüksiyonlar böyle değil tabii de. Van Gogh reprodüksiyonları. Saf sarı tablolar. Bakardım onlara derdim ki ya bu adam ne mutlu bir adam. Hatırlıyorum. Sarı böyle bir renktir. Gerçekten insana umut verir. Enerji verir.
Van Gogh mutlu bir adam mıydı bu arada?
Bence hiç değildi ama.
Değil mi? Hani bu arada o
ama bence Van Gogh'un tablolarında belki onu konuşmamız lazım. Yani kendi kontrastını oluşturuyordu. Yani o tablolarda yani iyimserliği vermeye çalışıyordu bence. Sarı çok özel bir renk bence. Çok sevdiğim bir renk. Ve biz güneşi severiz, hareket etmeyi severiz, güneş altında hareket etmeyi severiz. Bunlar önemli şeyler bizim için.
Yani. Güneş bizi hareketlendirir aslında.
Tabii tabii, hepsi hep beraber. Biz güneşsiz yapamayız.
Güneşsiz yapamayız.
Yani fabrika ayarımız bu. Güneş olacak. Onun için yani bir tatil ya da güneye gitme çoğu insanda, yani çok sıcak olmadıkça, çok yüksek nem oranı olmadıkça çok bütün insanları mutlu edecek bir şeydir. Onun için sarı, işte sarı kum değil mi? Yani deyince insanlar böyle işte bir Maldivler sahnesi ya da bir işte Ölüdeniz fotoğrafı canlandır gözünde. O mavi geçişleri, mavi yeşil geçişleri, o sarılar, o beyazlar. Bir anda işte diyorum ya sihirbazlık böyle bir şey. Yani bir anda ruh halin değişmeye başlar.
Peki bir sarıyı daha çok nasıl sarı yaparsın?
Şimdi bir sarıyı nasıl daha çok sarı yaparız? Ya da bir siyah nasıl daha siyah yaparız? Ya da bir kırmızıyı nasıl daha kırmızı yaparız? Çok basit. Sarın yanına mor koyarsın. Siyahın yanına beyaz koyarsın. Yani kırmızının yanına yeşil koyarsın. Ya bu kadar basittir. Yapabilirsin. Yeter ki iste. Sihirbazlık zor değil ya. Buna ne diyoruz? Tamamlayıcı renk kontrastı diyoruz. Ya bunun yani üçgeni vardır, dörtgeni vardır, karesi vardır. Ve bunları şeyler çok iyi kullanır tasarımcılar. Onlara da saygı duymak lazım. Bayağı hani şu bir sürü insanlar testler mestler yapıyor ama onlar bayağı ayrı noktalara vardılar diye düşünüyorum. Bu hani logo tasarlayanlar falan orada o renklere bakmak lazım. Bu adamlar ne yapıyor, ne ediyor? Orada bayağı hani hangisi çalışmış, hangisi gidiyor falan filan. Bakarım ben onlara.
Peki, şimdi.
Sarıda bir de sarıya geri dönecek olursak. Hı,
peki.
Sarı umudun da rengidir bana kalırsa. Hı. Tabii bazen sarıyı biraz altına doğru götürdüğün anda şeye doğru gidersin. Söyle adını. Gösteriş, şatafat, zenginlik, refah. Hatta işte rüyanda altın görmek falan vardı. Oo falan. Onun için sarı fevkaladenin fevkinde bizim için önemli olan bir renk. Özellikle bugünlerde yani şimdi sen dedin çok doğru. Yani 2020'de o green'in yanına sarıyı koymak zorundasın. Yani bir nevi çünkü güneşle ilişkin kesilmiş. Bazı günler hafta sonları bazen uzun 15 günlük hatta Mayıs ayındaydı galiba. Sokağa çıkma tüm gün sokağa çıkma yasakları olduğu anda güneşle ilişkin kesilmesi hani senin çok temel ihtiyaçlarından birisiyle şeyini kaybediyorsun. Onun için sarıyı oraya koyacaksın. Sarı umuttur dediğim gibi ve hani bir sürü koşullardan dolayı herkesin umuda ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Onun için sarının her zaman bir köşede durması lazım. Çok fazla sarı yormaya başlar. Turuncuya doğru bir sarı gerçekten yorucu olmaya başlar. Yani gri sarı ilişkisinde belki kocaman 20 metrekare bir duvarda atıyorum ya da 20 birim bir duvarda bir birim sarı, iki birim sarı olabilir. Yani sarıyı yani komple de özellikle bir şeyi hep söylerim bilirsin. Serotonin. Mutluluk esastır serotonin. Dopamin mutluluk hormonu diyorlar. Ben böyle düşünmüyorum. Dopamin şöyle bir hormon. Bunu yaparsan mutlu olacaksın diye. Seni harekete geçiren şey. Onun için oralarda kırmızı önemli. Ama sarı zaten ben oldum formu, hormonu. Yani ben tamamım. Onun için sarının öyle bir güzelliği var. Dediğim gibi umut verici olması önemli.
Evet, şimdi sarı, o kadar çok sarıdan bahsettin ki sana son sorum şu olacak. Aklına hangi şarkı geliyor renk deyince? Herhalde sarı olacak içinde diye tahmin ediyorum.
Hemen söyleyeyim. Beatles'tan Yellow Submarine diyeyim o zaman.
İşte nitekim.
Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum bu şarkı hakkında ya da her türlü sanat eseri hakkında. Sanat eseri senden çıktıktan sonra artık senin değildir. O artık izleyenin ona verdiği anlamla anlam bulacaktır. Bu şarkı da bana bir gezegende yaşıyoruz. Adına dünya diyoruz. Biz bir denizaltı gibi düşünürüm. Bu gezegendeki tüm canlılar olarak hepimiz umutlu olmalıyız. Geleceğe umutlu bakmalıyız. Onun için Yellow Submarine iyidir.
Harika. Rengi mi, şekli mi, açık mı, koyu mu, belli mi?
Konuşalım renk.